Ayrım Altı, Bir Cem Karaca Kitabı, Gökhan Aya, Sayfa 60. Dadaloğlu'nun başarısındaki en çarpıcı noktalardan biri de türkünün bir isyan türküsü olmasıydı. 19. yüzyılda bir Türkmen boyu olan Afşaroğullarının göçebe hayatına son verip onları vatandaş kılmak isteyen Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bu kabilenin bir yiğidi olan Dadaloğlu'nun yaktığı bir isyan türküsüydü. Kısa süre içinde egemen güçlerin boyunduruğu ve emperyalizme karşı sol kesimin aldığı tavırla özdeşleştirilen türkü, her ne kadar durağan bir ticari anlayışa göre zayıf bir satış potansiyeli taşsa da politik açıdan tam Karaca'nın aradığı kaftandı. Ancak gerek Cem Karaca gerekse kardeşler politik kimliklerini bu dönemde çok açığa koymak istemediler. Bu yaklaşımlarını türlü seçimlerinin uygunluğuna ve günün gittikçe popülerleşen sol modeli köylülük üzerine yapılandırdılar. Apaçlar dönemindeki Anadolu rock parçaları aslında bugünün pop ve rock tanımlarına göre poptu. Çünkü türkü formuna yakın olan Zeyno gibi parçalarda halen daha bir Frank ve Akdeniz havası hissediliyordu. Misal Emrah. Kardeşlerde bu durum son buldu. Moğollar kentli beatnik kökenleriyle Anadolu'ya samimi ve yerinde yolculuklar yaparken kardeşlerin ses örgüsü ve tavrı direkt bir Anadolu'luk içeriyordu. Belki de başka bir deyişle tam anlamıyla bir türkü rock kaynaşımı söz konusuydu kardeşlerde. Dadaloğlu plağının arka yüzünde benim çok beğendiğim ama Dadaloğlu'nun popülaritesi altında ezilmiş ve bu yüzden hak ettiği karşılığı tam olarak alamamış bir Alex Viska bestesi vardı, Kalender. Viska parçayı kardeşlere ilk sunduğunda parçanın ambiyansında hissedilir bir İrlanda folkloru kokusu olduğunu hatırlıyor Ünol Büyükgönenç. Ancak amaçladığımız bileşim açısından parçayı öyle olduğu gibi koyamazdık. Ben değişik bir bağlama yaklaşımı getirdim. Seyhan ıklığı çaldı. Cem de güzel sözler yazınca ilginç bir beste çıkmış oldu. Gerçekten de ilginçti Kalender. Melodik yapı açısından enteresan bir sentez örneğiydi. Karaca'nın olağanüstü vokali ve usta geçişleriyle Akdeniz, Anadolu ve Safkan rock formları arasında birkaç dakika içinde gezinen başarılı bir yapıttı. Viska parçaları öğrenme sürecinin sonunda hemen konserlerde yer almaya başlamıştı. Dadaloğlu'nun liste birinciliği için savaş verdiği günlerden birinde 1970 Aralık'ın ikinci haftasında grubun Ankara Spor Salonu'nda verdiği konserde feci bir olay meydana geldi. Konser esnasında Alex Viska'yı yüksek gerilimli elektrik çarptı ve sahneden o büyük cüssesiyle düştü. Zemin plastik olduğu için mutlak ölümden kurtuldu diyen doktorlar, Viska'yı tedavi etseler de sol elinin yüzük parmağına nasıl olmuşsa inen felci önleyemediler. Bu elim kazadan kısa bir süre sonra iyileşen Viska, 1971'e girildiğinde kardeşlere entegre olmuştu. Ama bir sorun vardı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Viska tam teşekküllü batılı bir rock gitaristiydi. Bir sene boyunca çektiği sıkıntılardan Dadaloğlu'nun başarısı sayesinde sıyrılıp düze çıkmak kardeşler için devamlı konserlerden geçecek bir dönemin başlangıcıydı. Viska kendi istese bile o kadar kısa bir zaman zarfında bu memleketin kültürel öğelerini özümseyemeyecekti. Alex konusunda biraz kolaycılığa kaçtığımızı itiraf etmeliyim diyor Büyükgönenç. Cem Almanya'dayken bizim burada geçirdiğimiz zamanı devamlı araştırmacı bir yaklaşımla değerlendirdik, deneyler yaptık. Ama Alex geldiğinde çocuğu parçalara nasıl entegre edeceğimizi pek düşünmedik. Ne bizim bir anda üstümüze yüklenen konserlerden ve programlardan başımızı kaşıyacak vaktimiz, ne de onun o derece kısa bir zaman zarfında yaptığımız müziğin yerelliğini özümseyecek vakti vardı. Bu yüzden onu kendi anlayışı içinde serbest bıraktık. Alex Viska konusunda böyle bir politika izleyen kardeşler, genel ses örgülerinde zaten var olan rock tavrına bir de blues kökenli bir underground gitarist ekleyince müzikleri başka bir boyut kazanmıştı. 1970'in Ekim'inden Aralık ayına dek Cem Karaca kardeşlerin konser repertuarında Zeyno, Kalender, Muhtar, Hikaye, Dadaloğlu, Ümit Tarlaları ve Acı Doktor bulunuyordu. Ama 1971 ocağından itibaren grup repertuarında bazı önemli değişiklikler yapmaya başladı. Ayrıca ilk günlerinde hemen hemen hiç olmayan gösteri unsuru da artık sahnede yer almaya başlamıştı. Cem Karaca sahneye yerel kıyafetlerle çıkıyordu. Alex Viska seyircilerin en çok coştuğu parçalardan biri olan Emmi Oğlu'nda parçanın kısa bir bölümünü Alman şivesiyle söylüyordu. Zaten 100 kilonun üstündeki cüssesi ve kızıl saçıyla ilgi toplayan Viska, Alman olmasına rağmen bu tarz bir grupta çalıyor olmasıyla dinleyiciye epey ilginç geliyordu. Bu sıralarda sahnedeki sempatik tavırları ve kişiliği de ilgi toplayan bir eleman da Seyhan Karabay'dı. Apaçlardan itibaren bas gitar tekniğini pek fazla ilerletmeyen Karabay, bu sempatik kişiliği de kendi takipçi kitlesini yaratmaya başlamıştı. Tüm bunlara da Hüseyin Sultanoğlu'nun her konserde büyük ilgi ve beğeni toplayan davul sololarını da eklersek, kardeşlerin sadece plak üstünde başarılı olup konserlerde dökülen birçok gruptan farklı olduğunun altını çizebiliriz. 1971 ile beraber Dadaloğlu'nun getirdiği başarı gruba mali güç ve moral sağlamıştı. Konserlerde de büyük ilgi gören grup, plak şirketleriyle yaptıkları anlaşma gereği yeni albümlerini Almanya'da doldurma kararı aldılar. Türkofon bu iş için belirli bir bütçe açtı ve elemanlara da nakit harçlık verdi. Grup Anadolu turnesindeyken cereyan eden olaylı Trabzon konseri sonrası Karaca 11 Mart gecesi önce Ankara'ya ve ardından Kıbrıs'a gitti. Dipnot: bu Trabzon konserinde konser sırasında kapalı spor salonunun üstünde 5-10 dakika aralıkla iki bomba infilak etti. Kardeşler de önce İstanbul'a sonra Kıbrıs'a geçerken yine İstanbul'a dönen Cem Karaca Almanya'ya geçiyor, grup da onu izliyordu. Cem Karaca Almanya'ya en son gittiğinde yanındaki grup bir beat pop grubuydu ve Ferdi Klein orkestrası eşlik ediyordu. Oysa şimdi damıtık bir folk rock grubuyla beraberdi. Yanlarında Yılmaz Asocal stüdyoya girdiler ve hızla kayıtlara başladılar. Lakin stüdyonun kirası her yerde olduğu gibi saat başına çalışıyordu ve pahalı olan kirayı karşılamak için çok paraları yoktu. Ellerinde Türkiye'deyken çalışmış oldukları bazı parçalar vardı ve bunların kayıtlarında çok pürüz çıkmayacağı belliydi. Ama yine de vakitleri azdı. Bu yüzden istedikleri gibi olup olmayacağı belli değildi. Üstelik aranjmanlar hazır değildi. İlk kaydedilen parçalar Oy Gülüm Oy, Kara Sevda, Mehmet'e Ağıt, Kara Sevda, Acı Doktor, Kara Yılan, Lümine ve Tatlı Dillim'di. Acı Doktor'u aynen sahnede yaptıkları gibi yaklaşık 10 dakikalık bir uzun hava doğaçlama mentalitesiyle kaydettiler. Kara Yılan'da ise sadece bağlama, meydan davulu ve bas gitar kullanan grup bu parçanın ve Lümine'nin kaydını kısmen daha çabuk ve kolay bitirmişti. Lümine'de kullanılan vurmalının Madagaskar bongosu adı verilen çıkardığı tok ve güçlü sese rağmen epey küçük bir vuruş yüzeyine sahip olan ilginç bir enstrüman olduğunu belirtelim. Otantik yalınlığının korunduğu ilginç ve kompleks düzenlemesiyle dikkat çeken Tatlı Dillim ise tamamen Almanya'da yapılmıştı. İşin ilginç tarafı da zaten buradaydı. Kardeşlerin deneysel yaklaşımlarını dinleyiciye çok açık şekilde sunan bu rock türkülerin düzenlemeleri zaman darlığı yüzünden stüdyoda tamamlanmış, hatta çoğu baştan sona stüdyoda kotarılmıştı. Sonuçta 5.45'lik plağı dolduracak sayıda parça bir eksikle kaydedilmişti. Ama söz konusu eksiğin nasıl kapatılacağına dair hiçbir fikirleri yoktu. Yanımıza belki yararlanırız diye düşünerek Milliyet'ten çıkmış, içinde notalı bazı parçaları olan bir Pir Sultan Abdal kitabı almıştık. Gözümüze demedim mi adlı türkü ilişti diyor Cem Karaca. Türkünün aranjesinin hemen orada yapılması gerekiyordu. Çünkü Yılmaz Asocal bu işe belirli bir para yatırmıştı ve saati mark üzerinden işleyen stüdyonun kirası epey pahalıydı. Büyük Gönenç Yılmaz Asocal'ın "Çocuklar parça bitti mi? Kayıt tamam mı? Ne duruyorsunuz?" şeklinde telaşlı ve endişeli, saatine bakmaktan boynu tutulmuş halini gülümseyerek hatırlıyor. Topluluk en acelesinden düzenlemeyi hazırlamaya çalışırken Karaca'da Yılmaz Asocalı Türkiye günlerinden bahsederek lafa tutuyor, gruba zaman kazandırıyordu. Karaca bu oyalama operasyonuna girmeden hemen önce Büyük Gönenç'in kitaptaki şan partisyonunu okuyup kendisine aktarmasıyla kulağına yerleştirmesi bir olmuş ve As Hocal'la ilgilenmeye başlamıştı. Ben hemen işe girişip bas partisi olarak Seyhan'a tamamen Alaturka olan çok basit ve bilinen bir riff'i tarif ettim diyor Büyük Gönenç. O günkü heyecanını hatırlayarak ilk önce epey şaşırmasına karşın o anda ortaya konulan tek çözümün dayattığı mecburi istikameti kavrayıp riff üzerinde çalışmaya başladı. Hüseyin'e ise bas partisine koşut giden aynı basitlikteki davul ritmini anlattığımda önce beni ciddiye almadı. Sonra acı gerçek karşısında "Yoksa biz göbek havası grubu mu olduk babalar?" diye dövünmeye başlayınca bu sefer biz Hüseyin'e öyle bir karar değişikliği yapmadığımız konusunda güvence verme yarışına giriştik. Pek başarılı olamayınca da "Biz kardeşleriz, kardeşler!" diye feryat eden Hüseyin'i yatıştırıp ikna etmekte epey zorlanmıştık. Birkaç provayla yavaş yavaş yerini oturan parçanın pilot kaydı bittikten sonra son dörtlükten önce ıklığın kısa ve Alaturka tarzda bir sola yapması için Seyhan Karabay yeniden stüdyoya girdi. Bu tarzda daha önce bir deneyimi bulunmayan Karabay usulüne çok uygun olmasa da amaçlanan havayı veren kısa solosunu tamamladıktan sonra parçanın kayıt serüveni ve beraberlerinde bulunan As Hocal'ın endişe ve tasaları da sona ermişti. İşte tam kayıtların bittiği günlerde Türkiye'den epey dumanlı haberler gelmeye başlamıştı ve bu haberler grubun Almanya'ya vardığı sırada gerçekleşen 12 Mart muhtırası ile ilgiliydi. Hapishanelerin dolup taştığı, insanların sol kaldırımdan yürüyemediği gibi abartılı haberler alıyorlardı. Bu haberlerin en kötüsü ise kaydının bitmesiyle plaklaştırılan "Oy gülüm oyun" toplatıldığı ve grubun arandığıydı. Karaca'da şarkıyı söyleyen kişi olduğu için epey endişeliydi. "Oy gülüm oy" sözü ve müziği Ünal Büyük Gönenç'e ait klasik müzik etkilenimde bir akustik gitar partisyonunun üstüne son derece başarıyla işlenmiş ıklığı düzenlemesiyle türkü formunda yapılmış, melodik olarak aslında epey etkileyici bir parçaydı. Sözlerini de özenle yazılmış olduğu belli. Zaten parçanın hakkında çıkan dedikodular parçanın müzik kısmıyla ilgili değil sözleriyle ilgiliydi. Cem Karaca'nın güçlü ve efektif yorumuyla ve güzel çift sesli koro bölümleriyle yerini bulan parça Cem Karaca'ya ait olmamasına rağmen plağa onun plağa okuduğu ilk protest parçaydı. "Kimi Kürt beğenmez gülüm ben yaz beklerim. Bugün değil yarın deyu boş beklerim. Bize burada bir güneş yok oy gülüm oy. Bize burada hayat yok. Kimi aş beğenmez gülüm ben aç beklerim. Kimi kor beğenmez gülüm ben kül beklerim. Külden kordan geçtim gayrı can beklerim. Kimi beğenmez suyu ben yağmur beklerim. Bugün değil yarın deyu boş beklerim. Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy." Bu parça her geçen gün daha çatık kaşlı ve enerjik hale gelen Kardeşler Ses Örgüsü'nün ilk temsilcisi olmasının yanı sıra görüldüğü gibi keskin ve direkt bir protest tavır taşımasa da inceden inceye içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olan birisinin yaktığı bir türküydü. Eğer plakta Pir Sultan Abdal adı veya türküleri artık geleneksel hale gelmiş, başka bir eski aşık ozanın adı geçse belki de büyük sorun olmayacaktı. Ama parçanın altında son derece kolay okunabilir şekilde söz müzik Ünal Büyük Gönenç yazıyordu. Üstüne üstlük dikkatli bir dinleyici parçanın sonuna doğru koro halinde "Sol gülüm sol" denildiğini duyacaktır. Buradaki sol fiil olan solmak kelimesinden anıştırmayla politik solu betimlemekte. Zaten parçadaki düşüncemiz oydu diyor Karaca. Sonundaki sol gülüm solu daha fazla ön plana çıkarmak istiyorduk. Ama sonra biraz ağır kaçacağını düşünerek anlayan anlar dedik ve parça sonuna doğru kullanmaya karar verdik. Türkiye'den oy gülüm oyla ilgili malum haberler gelince topluluk ciddi ciddi düşünmeye başladı. Acaba dönersek başımıza nasıl bir iş gelir? Sadece birkaç haftalığına çıktıkları Almanya seyahati daha epey uzayacağı benziyordu. İşin kötü tarafı plak şirketinden aldıkları harçlığı da nasıl olsa kısa kalacağız diyerek epey cömertçe harcamış olmalarıydı. Ellerindeki para suyunu çekmeye yüz tuttuğunda Türkiye'ye bir süre dönmeme kararı almışlardı. Ülkedeki durumun yatışmasını bekleyecek, uygun bir vakitte döneceklerdi. Ama bu zaman zarfında barınma sorunu nasıl aşılacaktı? Alex Viska'nın zaten Almanya'da evi vardı ama diğer elemanlar bu durumu ciddi ciddi düşünüyorlardı. Bu konuda Viska onlara pek yardımcı olmadı. Alex gerçekten çok sempatik ve iyi bir insandı diyor Büyük Gönenç. Ama Almanya'ya gelince Almanlığı tutmuş olacak ki herhangi birimizi konuk etmeye pek yanaşmadı. Sonunda elemanlar teker teker kalacak yer sorununa kendilerince geçici çözümler buldular. Ünal Büyük Gönenç başka bir şehirde olan dayısının yanında kaldı. Cem Karaca flörtü Cizella'nın evinde kalırken Hüseyin Sultanoğlu ve Seyhan Karabay da başlarını geçici bir süre için sokabilecekleri yerler bulduktan sonra ne zaman biteceği meçhul bir bekleyiş başladı. Paraları da kalmadığı için uzun süre sosisli sandviçe tahammül eden kardeşler, tanıdıkları Türklerden memleketin durumu hakkında vaziyetin düzelmediği şeklinde duyumlar alıyorlardı. Temmuz ayına gelindiğinde Ünal Büyük Gönenç artık yeter demiş. Cem'e ne olursa olsun ben Türkiye'ye dönüyorum dediğimde bana yarı şaka yarı ciddi, "Vallahi Ünalcığım sen bilirsin, parçanın altında senin ismin yazılı" demişti. O zamanlar yurda dönen işçilere tahsis edilen arabalardan biriyle Seyhan Karabay ve Ünal Büyük Gönenç yurda geri döndü ve durumun kendilerine anlatılanlarla hiçbir alaka taşımadığını görünce hemen Almanya'yı arayıp arkadaşlarını Türkiye'ye çağırdılar. Bu sırada Cem Karaca kardeşlerin Oy Gülüm Oy'dan sonra çıkan 45'liği de oldukça ilgi görüyordu. Bunlardan özellikle Tatlı Dillim 45'liği, bir numaradaki Dadaloğlu'nu takiben ikinci, Cem Karaca kardeşler plağı olarak haftalardır en tepedeki yerini koruyordu. Ama işin ilginci grubun ön planda tutup plağın A yüzüne yerleştirdiği Tatlı Dillim'le değil, B yüzündeki Demedim mi ile. Listelere Demedim mi adıyla geçen plağın bu başarısı nereden kaynaklanıyordu? Dadaloğlu'ndan sonra çıkan Oy Gülüm Oy pek tutmamıştı ki eğer insanlar Dadaloğlu'nun ardından bir başka hit plak beklentisiyle plakçının yolunu tutsalar Oy Gülüm Oy kesinlikle daha çok ilgi görürdü. Oysa müzik kalite açısından Demedim mi Dadaloğlu kadar ayrıcalıklı bir kalite taşımayan herkesin bildiği eski bir türküydü. Dadaloğlu'nu da duymuş epey insan vardı belki de ama bu türküdeki isyan konusu onu biraz daha underground çerçeveli bir sınıfa sokuyordu. Ayrıca pek sık söylenen bir türkü değildi. Demedim mi ise kıvrak melodisi ve hoş sözleriyle eski türküler arasında popüler bir türküydü. Ama özellikle hangi kesimin içinde bu türkü popülerdi? Sanırım Demedim mi plağının başarısında bu sorunun yanıtı var. Çünkü Demedim mi bir Bektaşi nefesiydi. Zaten uzun yıllardır popüler plak piyasasında son birkaç seneye kadar folklorik parçalara pek rastlanmıyor, hele hele aralarında özel ve hatırı sayılır bir Alevi türküsüne hiç rastlanmıyordu. Demedim mi'yi özellikle Alevi kesimi elektro gitar sololarıyla ve yarım kalmış ıklığı semaisiyle beraber sahiplendi. Az önce anlattığımız gibi Demedim mi'nin ortaya çıkışı tesadüfi olmuştu. Cem Karaca kardeşler için bir başka etkileyici tesadüf de Dadaloğlu'nun 12 Mart muhtırası sonrasında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın radyoda açıklanan idam kararının ardından müzik olarak yayınlanmasıydı. Dadaloğlum bir gün kavga kurulur, öter tüfek davlum bazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir, ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Dadaloğlu'nun Cem Karaca tarafından seçilmesi ve kardeşleriyle beraber plaklaştırılması tesadüf değildi. Ama bu olay tamamen tesadüftü ve muhbir vatandaş sendromunun yaşandığı 71 muhtırası günlerinde halkın ve özellikle sol kesimin sahiplendiği bir türkü oldu. Neyse, dönelim Demedim mi'ye. Plağın ön yüzünde yer alan parça Tatlı Dillim türküsünün Cem Karaca kardeşler yorumuydu. Gerçekten o günlerin diğer Anadolu rock çalışmalarıyla karşılaştırıldığında şahane bir düzenleme getirmiş kardeşler bu ünlü türküye. Düzenlemenin başarısı o günlerin Türk folk ve folk rock gruplarının ulaşmak istediği tüm hedeflere başarıyla ulaşabilmiş olmasındaydı. Türkünün orijinalliği bozulmadan müziği çok seslendirmek ve türkünün doğal havasını batı enstrümanlarıyla çalıp rockla kaynaştırmak. Tüm bu noktaların hepsini içeren Cem Karaca Kardeşler bandrollü Tatlı Dilim'in en önemli özelliklerinden birisi ise Ünal Büyükgönenç'in sorumlu olduğu kontrpuanlı gitar ve ıklığı partileriydi. Bir dinleyici olarak bu parçayı ikinci ve üçüncü dinleyişlerimde kulağıma çarpan ve şu ana dek dinlediğim Anadolu pop gruplarının çoğunda uygulanması, türkünün kişiliğini bozmak açısından oldukça riskli olabilecek bazı deneyler var bu parçada. Parçanın başındaki gitarlarla başlayan çift ses özelliği, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen dizelerinin altında çalınan ıklığılara kadar her şey parçanın içinde son derece rahat bir şekilde yerleştirilmiş. Özellikle de klasik gamlardan yola çıkılarak yazılmış gitar partisinin üstünde ıklığın barok etkilenimli çift sesli bir kontrpuanda az önce yazdığımız dizelerin altına yerleştirilmiş olması gerçek bir müzikal sentez başarısıdır. Bir Türkiye'ye yerleştirilmiş bu klasik müzik etkilenimli dizelerin ardından Karaca'nın Neredesin Seni tekrarladıktan sonra giren çift sesli ve blues kaynaklı sert gitar soloları, onların ardından da yine Sanki Kalbimi Bilerek dizesi ve çift sesli ıklığılar. Müthiş bir çalışma. İşin kadımca en can alıcı noktası olan türkünün karakteristiği ise hiçbir yara almadan kurtulmuş durumda. Tabii ki bu başarıda Cem Karaca'nın üstün yorumunu ve Tatlı Dillim'in swing'i ilginç bir türkü olduğunu da unutmamak lazım. 6. ayının sonu. Sayfa 70.